Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'la Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Ruhlu Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum kıymetli Numan kardeşim ve bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Allah razı olsun hocam. İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani isimli eserinin 193. mektubunun yarısında kalmıştık hocam.
Eyvallah.
Diğer yarısını daha önceki programlarımızda okumuştuk. İslam'ın ve Müslümanların aziz olması, küfrün ve kafirlerin zelil olmasına bağlıdır. Hocam.
Evet, gayet açık, net bir cümle. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri sadece manevi konulara girmiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Fıkha giriyor, siyasete giriyor, siyasi konuları bizlere açıklıyor. Çünkü tasavvuf hani bazen zannettiği gibi sadece bir ibadet, tesbihat işi değil. Musa Efendi Hazretleri'nin güzel bir şeysi var, tabiri var. Ben diyor ders aldım Sahabe Efendi Hazretleri'nden.
Evet.
Zannettim ki hiçbir şey değişmeyecek. Günlük hayatım aynen devam edecek. Sadece sabahları bir 15-20 dakika neyse artık o dersin.
Evradımı çekeceğim.
İşime gideceğim. Aynı tas derler ya Numan Bey. Ama öyle değil diyor. Tarikata girdik diyor. Bize bir kalp aşısı yaptılar. Sevdiklerim vardı, sevemez oldum. Daha önce çay kahve içtim, nice dostlar vardı. Hepsinden ayrıldım.
Evet.
Belki çok hoşuma gitmeyen şey çok sevimli gelmeye başladı. Mescitler, tekkeler, camiler, Allah dostları.
Evet.
Hayatım değişti diyor. Şimdi tarikat böyle bir şey. İnsanın tabii şunu da söyleyeyim. Hani zaman zaman şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani bir sabah akşam tarikatlar siyaset yapmaz. Tarikatların esas gayesi güzel insan yetiştirmek. Kamil insan yetiştirmektir.
Evet.
Ama zaman zaman da siyasi konularda tarikatların tutumları vardır. Şimdi
doğruyu hani, doğru yerde tabii, söylemek gerekiyor.
Yani istersen bu zahiri cihatla alakalı biraz sonra bir mesnevi hikayesi anlatırım sana.
Evet.
Şimdi sufiler büyük cihat dediğimiz nefis cihatı yapıyor.
Evet.
Büyük cihat nedir? Nefsi yenmek. Hocam küçük düşmanla cihat niye küçük olsun? Orada çünkü biraz toplum psikolojisi oluyor. Düşman dışarıda belli olduğu için daha kolay nispeten düşmanla savaşmak.
Karşınızda görüyorsunuz.
Ha. Ama Allah-u Teala bunun ikisini birden istiyor bizden. Diyelim ki bir işte 15 Temmuz hadiselerini gördük. O gün herkesin sokağa çıkması, memleketi savunması gerekiyordu. Ben elhamdülillah Allah'ım diyorum. Pek çok maneviyat erbabı kardeşlerimizi görünce çok sevindim ve şunu söyledim. Demek ki dedim bizim kardeşlerin yaptığı büyük cihat onların küçük cihadına engel değil. Eğer şöyle olsaydı üzülecektim. Hani bütün tesbihat, zikir erbabı, tarikat, ihvanları, kardeşleri eğer o gün evde oturup tesbih çekselerdi sadece. Hı hı. Eyvah diyecektim ya. Demek ki burada bir sıkıntı var yani. Yani biz zahiren büyük cihat yaptığımızı iddia ediyoruz. Büyük yapana küçük daha kolay gelmez mi? Hani atıyorum bir kilometreyi işte hızla koşan bir adama 100 metreyi koşmak daha kolay gelmez mi?
Zor bir işten sonra kolay gelecektir.
Şimdi elhamdülillah baktım ki bütün maneviyat erbabı kardeşlerimiz, dostlarımız hemen sokağa fırladılar. Hatta geçen dedim ki bir yerde Numan, evet, seninle beraberdik herhalde bu değil mi? Büyük o efendim Yeni Kapı'daki mitingde.
Evet, evet.
Ya dedim ilk defa bu kadar nurlu simalar gördüm. Bu kadar büyük sayıda yani. Milyonlarca insan ama hepsi nurani yüzlü insanlar. Çünkü hepsi abdest, namaz, zikir ehli oldu belli yani. Elhamdülillah. Şimdi şunu demek istiyorum. Cihatla ancak Müslümanlar ayakta kalır, güçlü olur. Siyasi konularda bizim konumuz dışında değil. Nitekim tarikatlar tarih boyunca bizim Kurtuluş Savaşımız başta olmak üzere. Özbekler tekkesinden silah kaçırılmış Anadolu'ya değil mi? Tekkeler, Mevlevi alayları kurulmuş. Bütün şunu da söyleyeyim, Osmanlı tarihinde hemen hemen bütün seferlere o zamanın meşhur Allah dostları hepsi iştirak etmiş. Yani Fatih Sultan Mehmet diyoruz, aklımıza kim geliyor hemen? Otomatik Akşemseddin geliyor değil mi?
Akşemseddin, evet.
Onu terbiye etmiş, bizzat cihada katılmış. İşte Hacı Bayram Veli mesela Hazretleri de ikinci efendim Murat'ın şeyhi. Hı hı. Hemen hemen yani bizim Abdülhamit Han Hazretleri son padişahlardan işte Zafer Efendi var. Ve moral subayı olarak sufiler de cihada bizzat katılmış. Hüdayi Hazretleri kaç kere katılmış. Evet. Avrupa seferlerine katılmış. Ne demek istiyorum yani şimdi bugün şöyle bir algı var maalesef Numan Bey. Sufiler pasif insanlardır. Böyle tesbih çekerler, hayata hı-hı karışmazlar. Hele cihattan, hatta ne kadar üzüntü verici değil mi? Bazıları, tabii Müslüman ağırbaşlıdır. Biz, Müslümanlar...
Vakarlıdır.
Vakarlıdır. Müslüman. Böyle kuru kalabalık.
Evet.
Ondan sonra böyle eşkıya tip olmaz Müslümandan. Evet. Ya iman olan bir adam nasıl otobüs durana zarar verir? Nasıl devletin... Hani tüy bitmemiş yetim derler ya.
Evet.
Şimdi elhamdülillah ne oldu? Tam acil ihtiyaç oldu. Herkes canını başını ortaya koydu.
Evet.
Ama ufacık bir mesele oldu. Hadi sokağa çıkalım, caddelere hı-hı falan taşlar atalım, dükkanların camlarını kıralım. Bu Müslümanca evet bir iş değil.
Zaten vakar bir davranışı yerinde ve zamanında tam uygun aynen şekilde öyle yapabilmektir.
Ha şimdi Müslümanlar korkaktır falan filan deniliyordu. Bak evet, elhamdülillah Allah bu cihat ruhunu bizden almasın.
Amin.
Eğer cihat ruhu olmasaydı Müslümanlar korkardı. Hatta diyorlardı ya bir silah patlasa hepsi yere yatar. Hatta yere evet yatmasını bile beceremezler.
Evet.
Hatta diyorlardı ki caminin bahçesinde imamın lojmanı olur. Böyle bir sıkıntı olsa lojmanından camiye gitmeye korkar diyorlardı.
Evet.
Ama ne oldu o gün? Müminler, kalpleri imanın nuruyla parlamış kardeşlerimiz tankların, topların üzerine atıldılar. Hatta ben şunu da söylüyorum, çok ilginç. Yani adamın altında tank var, altında uçak var, altında bilmem zırhlı araç var. O korkuyor. Hiç elinde silah olmayan, önünde kalkan olmayan bir mümin cesur.
Evet.
Hani şimdi bu şeyi dinledik değil mi? Yani bu işte gerçek cihadın bir getirdiği evet şey bu. Yani hiçbir pişman değil. Adam evet, diyor ki evet, bir elim gitti diğer kolumla veririm. Yeni iman için. Evet.
İşte tam bir iman.
Diğeri diyor ki şehit olamadım diye üzülüyor. Başka birisi hastanede yani parmağını kımıldatacak hali yok. Eğer diyor yine böyle olsa yine ayağa fırlarım. Ha şimdi Allah diyen kalp nur ile parlar. Nur ile parlayan kalp de cihada efendime söyleyeyim gerek olduğunda ayağa fırlar. Şimdi o gün eğer biz ayağa fırlayıp cihad etmeseydik bugün zelil olmuştuk. Şimdi kim zelil oldu? Müminlere tuzak kuranlar, müminler korkaktır, Müslümanlardan iş çıkmaz, adam olmaz diyenler hep zelil, rezil, rüsvay oldu. Hiçbiri çıkıp da şimdi tekrar televizyonda konuşma yapabiliyor mu?
Evet.
Hepsi kaçak delik arıyor. Heh, işte İmam Rabbani bunu söylüyor.
Tabii İslam'ın... bu bir etki tepki meselesi hocam herhalde. Çünkü burada sanki bir fizik kanunu gibi, bir tabiat kanunu gibi. Adeta İmam Rabbani diyor ki, Müslümanların diyor aziz olması küfrün ve kafirlerin zelil olmasına bağlı. Ama eğer küfür aziz olursa da o zaman heh karşısında Müslümanlar
zelil olur. Ya o kadar kolay yani, bu şuna benziyor. Yani futbol terimlerine konuşalım. Fenerbahçe'nin galip olması yani, için
aynen
karşısındaki takımın yenilmesi lazım.
Bu kadar az evet.
Hocanın hesabı hani demiş ya, bir adam gelmiş bir davasını anlatmış hocaya. Haklısın kardeş demiş. Biraz sonra davalısı gelmiş. O da anlatmış. Ya sen de haklısın demiş. Hanım demiş ki adam demiş ne yapıyorsun? Yani bir davada iki tane haklı olmaz. Ya sen hakimsin, kadısın yani. Biri haklı, biri haksız olması lazım.
Evet.
Ya hatun demiş sen de haklısın.
Bir davada üç doğru.
Yani hak sesi gür çıkarsa batıl kaybolur.
Evet.
Batılın sesi çok çıkarsa hak
evet
kaybolur.
Bu kadar.
O yüzden biz müminler İslam'ın sesinin güçlü çıkması için milletimiz, memleketimiz, insanımız, askerimiz güçlü olacak.
Evet.
Güçlü olmazsak çevremize bakalım şimdi değil mi?
Ya.
Ülkelerin halleri belli. O yüzden evet İmam Rabbani çok açık ve net. Yani net. Şimdi bazen çok politik diller kullanıyoruz. Onu da söyleyeyim, kendimizi kandırıyoruz. Yok barışmış, yok diyalogmuş, yok bilmem neymiş. Ya Allah aşkına Türkiye kadar, Türk milleti kadar barışçı, diyalogçu başka bir millet var mı dünyada?
Yok, yok.
Gayrimüslimlerin takvimini almışız.
Evet.
Yazısını almışız. Tatillerini almışız. Aman Allah'ım her şeyini almışız.
Merhametin tecelli
hala
ettiği
beğenmiyorlar
bir millet hocam. Yani merhametin kemikleştiği, ete kemiğe büründüğü bir millet.
Hala da beğenilmiyor.
Türk milleti.
Yani ehli küfür tarafından, ehli salip tarafından. Yani Müslümanların başına bela geliyor. Hepsi seviliyor. Hani ya siz laiktiniz, hani siz artık dinle alakanız kalmamıştı. Değil mi? Laik kültürdeniz yok. Öyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin başına veya bir herhangi İslam ülkesinin başına bir bela gelse hepsi üşüşüyor üstüne. Hı hı. Onları zelil ediyor, perişan ediyor, bomba hı hı yağdırıyor tepelerine. Ya bu insana bir de ne zarar oldu? Suriyelilerin Allah aşkına ne zarar oldu?
Evet.
Rusuna, Almanına, İngilizine hiçbir zarar olmadı. Gidip bombalıyor işte.
Hı hı.
O yüzden Müslümanın güçlü olması lazım. Güçlü olmak için işte cihat ruhu olması lazım. Bunu söylüyor İmam Rabbani. Yani Sufiler bunun dışında kalamaz, bunun dışında duramaz. Aktif olarak ihtiyacı olduğunda, devlet çağırdığında, devlet başkanı emrettiğinde bütün müminlerle beraber sufi kesimlerde sefere hazır olmalı diyor İmam Rabbani.
Evet, bir sosyoloji hocamız diğer devletlerin, batılı devletlerin doğudaki veya diyelim ki Müslüman ülkelerdeki bu kargaşalara insan ölümlerine, katliamlarına ses çıkarmamasının nedeni olarak sosyal körlük dediği bir olgudan bahsediyor. Tarihin ilk zamanlarında veya ilerleyen zamanlarında insanlar sadece kendi bölgesinde insanların yaşadıklarını zannederlermiş ve diğer bir bölgede herhangi bir çatırtı ses duyduğunda onu canavar veya insan dışı varlık olarak ad ederlermiş. Adeta diyorlar Batı Avrupa şu anda sosyal bir körlük içerisinde. Sadece kendi Avrupa'da insanların yaşadığını, yani, diğer yerlerde insanların yaşamadığını, dolayısıyla insan haklarının herhangi bir şeylerin sadece kendileri için geçerli olduğunu, diğerleri için geçerli olmadığını hissediyorlar diyor.
Tabii şunu da söyleyeyim, bu din bazlı yine sadece bölgeselle değil.
Değil mi?
Atıyorum en kötü, işte evet. Yani bizim memleketimizde biz bunu istemeyiz. Hiçbir diğer azınlık haklarını zaten İslamiyet koruyor. Evet. Ama bir azınlığın başına iş gelse hepsi yine ayağı fırlıyor değil mi?
Evet. Ya bu da ayrı bir tespit.
Türkiye'deki gayrimüslimler boşver demiyorlar.
Evet.
Bilmem işte Pakistan'da 3-5 tane onların dindaşı varsa sahip çıkıyorlar. Bu bence biraz din odaklı
bu
bir
da,
mesele.
Bu da ayrı bir evet. Tabii. Maalesef.
Yani bir de sadece körlük olsa iyi. Hani biz ilgilenmiyoruz deseler evet. Eyvallah. Hani ilgilenmiyorsan tamam. Vazifeni yapmıyorsun ama hiç olmasa burada ilgilenmemenin dışında bizzat kötülük de yapıyorlar.
Adeta
yani suç. Yani finans ediyorlar.
Evet. Suçsuzun elini kolunu bağlıyorlar.
Evet. Hocanın hesabı.
Suçluyu serbest bırakıyorlar.
Hoca efendi bir köye girmiş. Köpekler etrafını sarmış. Tabii köylerde yabancılara saldırırlar ya köpekler.
Evet.
Tabii soğuk kış günü hangi taşa yani eli varsa hepsi donmuş. Ya demiş ne acayip bir köydür. İtler serbest, taşlar bağlı. Evet. Taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar. Öyle bir durum da var maalesef.
Maalesef hocam. Evet,
buyurun.
Bu noktaya çok iyi dikkat edilmesi gerekir. Birçokları bu noktayı maalesef gözden kaçırmışlar.
Evet.
Uğursuzlukları sebebiyle de dinlerini tahrip etmişler. Yaptıkları ameller de boşa gitmiştir.
Şimdi yani bu noktayı biz çok gözden kaçırıyoruz. Ama küfür gözden kaçırmıyor. Şimdi mesela ülkemize yapılan saldırıların sebebi ne? Diyorlar ki Türkiye çok gelişiyor. İleride bize meydan okuyabilir. Ya kardeşim size Türkiye niye meydan okusun? Türk milleti zengin olsa sizden daha çok alışveriş yapar. Daha çok ticaret olur değil mi? Yok. Diyor ki bizim aziz olmamız için diyor ehli küfür. Türkiye'nin, Suriye'nin, Müslüman ülkelerin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın zelil olması lazım. Yani bunu Batılılar hiçbir zaman inanın gözden uzak tutmuyorlar bu fikri. Ya daha bir sonraki güçlenmeden yani hemencecik başına çörekleniyorlar.
Evet.
Bizim de yani kusura kalmasın. Geçenlerde bana bir misyoner geldi. Aklınca yani Kur'an-ı Kerim'de hata bulacak. Hı-hı. Dedi ki sizin Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Evet dedim. Anlayamadım. Böyle hep soruyorlar. Tuzak sorular. Nedir dedim. Kafirleri işte gördüğünüz yerde öldürün ayeti var. Dedim peki ayetin iki üstünü iki altını okudunuz mu? Okumamış. Orada Allah-u Teala savaş meydanında, harp meydanında yapılması gereken bize talimatı veriyor. Hani karşına bir düşman askeri çıkmış.
Elinde silah.
Elinde kılıç ve silah.
Evet.
Peki siz dedim ben ona şu soruyu sordum. Böyle dedim o gelen misyoner Kanadalıydı.
Evet.
Sizin dedim Kanada'da dedim yani sizin ordunuzun dedim şeyinde herhangi bir düşmanı görürseniz elinde silahla çiçek mi verin diyor dedim. Öyle deyince sustu kaldı. Hatta onlar tam tersine Batı'da bir konsept geliştirmişler. Preemptive strike diyorlar. Hı hı. Önceden boşaltıcı vuruş.
Evet.
Yani ben bakıyorum şimdi Numan Bey size. Daha siz kolunuzu bile kaldırmamışsınız.
Evet.
Ama diyorum Numan Bey'in kasları güçlü. Belki hı hı. bana vurmak isteyebilir. Hı hı. Hemen kolumu havaya uçurayım. Hı hı. Ya adamda bir niyeti yok, bir emaresi yok, bir kızgınlık hı hı. yok yüzünde. Nereden anladın?
Şüphe.
Ne olur ne olmaz.
Yani şüphe.
Hesabı ne olur yani evet. belli olmaz. Şimdi o yüzden hani biz Müslümanlar da akıllı olmak durumundayız. Nasıl evet. onlar kendi milli menfaatlerini, dini menfaatlerini koruyorlar. Bir gayrimüslim için dünyayı ayağa kaldırıyorlar.
Evet.
Bizim de yani bunu sahip çıkmak en tabii hakkımız. Evet. Bunu İmam Rabbani Allah razı olsun çok hatırlatıyor. Çünkü Müslümanlar şöyle bir, biz biraz çok sevgi ve toleranslı bir milletiz. Hani böyle iyi niyette çok aşırı gideriz. Ve Müslümanı suistimal etmek de çok kolaydır, onu da söyleyeyim. Yani dünyada en kolay kandırılacak insan Müslümandır. Birisi gelir açım fakirim der, ekmek ver der falan. Ya dersin şimdi adam açsa, Allah bunu buna ahiret hesabını sorar dersin. Çıkarsa bir 3 lira 5 lira verirsin adam eline değil mi?
Evet.
O yüzden niye hep dilenciler cami kapısına geliyor da çok daha lüks tüketim olan başka işte efendim meyhanelerin bilmem lokantaların önüne gitmiyor. Çünkü biliyorlar camideki insanın yüzü, gönlü efendim yumuşaktır. Yalvarırsan birkaç lira çıkarır, verir diyor.
Evet.
Şimdi öyle olunca yani kandırılmamız kolay. Gayrimüslimler bizi çok kandırıyor, onu da söyleyeyim. Hakikaten kanıyoruz yani şimdi. Biz onlara bağrımızı açıyoruz, efendim memleketimizi açıyoruz falan falan. Onlar en zor zamanda bizi vuruyorlar arkadan. Hı hı. Durum böyle olunca İmam Rabbani diyor ki, ey Müslüman akıllı ol. Senin izzetin düşmanın zilletindedir.
Aynen.
Sakın
öyle
ha diyor. Gevşeyip de onları böyle efendim şımartma, hı hı, diyor.
Evet. Kafirler aziz oldukça Müslümanlar zelil olurlar.
Yani bu işte karanlığın olduğu yerde gündüz olmaz. Hı
hı. Gündüzün olduğu yerde,
evet,
de karanlık olmaz. Işığın
olduğu yerde karanlık olmaz.
Evet.
Yani Müslümanlar daha çok okuyacak, daha çok ilim sahibi olacak. Daha çok çalışıp zengin olup zekatını güzel verecek. Hı hı. Yani şimdi Müslüman diyor çünkü cahil kalmış. Şimdi cahil bir Müslüman aziz olabilir mi? Evet, imanı hasebiyle Allah katında çok aziz olabilir ama dünya ölçeğinde değil mi? Hı hı. Aziz olamaz. Ordusu olmayan fakir bir Müslüman ülkesi aziz olabilir mi?
Evet.
Olamaz.
Savaşlardaki cizye almanın mantığını da burada açıklamış.
Zaten öyle tabii.
Düşmanı zelil duruma getirmek, onları aşağılamak bir anlamda.
Tabii şimdi yani ama şu da var tabii. Onları da koruyor İslamiyet. Yani bunlar öyle de yani onlara bir maddi olarak külfet getiriyor ama.
Evet.
Bir bakın onları da koruyor esasında.
Evet.
Yani tam da öyle diyemeyiz Numan Bey. Mesela bizim ülkemizde bakın en devamlı meslekler gayrimüslimlerin meslekleridir.
Belki kendi dönemi için hani, evet, cizye almaktan maksat kafirleri zelil kılmak, onları aşağılamaktır.
Eyvallah.
Kendi dönemindeki o kargaşadan dolayı belki de öyle kastetmiş olabilir.
Eyvallah, buyurun.
Ey peygamber, kafir ve münafıklarla cihad et, onlara karşı sert ol. Tevbe suresi 73.
Evet,
ayet-i kerime.
Evet, bu geçiyor. Yani bir savaş icap ettiği zaman sakın ha böyle aman ya ne olur bir şey olmaz falan canım, işte onlar özgürlükçü, barışçı, Birleşmiş Milletler var. Yani falan insan hakları var. Böyle bahaneler arkasına sığınarak sakın ha cihattan kaçma. Sert bir şekilde sana saldıran düşmana sen de saldır.
Abi, evet,
misliyle, evet, karşılık ver. Hatta ayet-i kerimede ne diyor? Eşittay alel küffari ruhamel beynehum. Onlar kafire karşı şiddetlidirler. Ama şunu da söylüyor. Hangi kafire karşı? Sana savaş açmış.
Evet.
Ülkene saldırmış. İslam'a dil uzatmış. Kendi köşesinde oturan, kendi işinde gücündeki insana değil. Bunu da burada söyleyeyim antiparantez yani. Şimdi adam senin kültürüne, dinine, kurbanına, Ramazanına, namazına, başörtüne, minarene, her şeye laf atıyor.
Evet.
Şimdi sen burada soğumak durumundasın kendini. Ya o zaman da ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya ne yapalım işte. Demokrasi, özgürlük. Tamam, özgürlük ama yani onun küfrünü özgürce konuştuğu kadar senin de hakkı özgürce söyleyebilmen lazım. Veya ülkene, evet, Müslümana silahlı bir saldırı olduğu zaman, hı hı, yani en az misliyle cezalandırmamız lazım yani. Bunu, evet, söylüyor İmam Rabbani. Bu konuda diyor tekasül gösterip de sakın ey Müslümanlar, hatta diyelim ey Sufiler diyelim, hani daha çok Sufilere hitap ettiği
kendi
için.
Kendi üzerimizi alalım.
Böyle, evet, tembelleşmeyin. Cihattan kopmayın. Hı hı. Öyle hani böyle bir şey tipi vardır. Genelde filmlerde falan da görürüz ya böyle. Sufi deyince beyaz elbiseler içinde, hı hı, uzun sakallı, böyle ruhani, nurani varlık. Hani böyle savaştan, cihattan uzak. Hı hı. Yani o kadar da değil. Tabii öyle güzel insanlarımız olacak. Yaşlandıkça nurlaşan, beyazlaşan, nuranileşen insanlarımız olacak ama...
Evet.
Sufiler yeri geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına ne yaptı? Yeri geldi değil mi? Eline kılıç alıp da savaştı yani.
Evet.
Rahmet peygamberi ama aynı zamanda kılıç peygamberi.
Evet.
Bunları unutmayalım lütfen. Yani bu cihat ruhu hepimizde uyanık olmalı.
Potansiyel olarak olmalı.
Olmalı.
Hazır beklemeli.
Hatta bu profesyonel askerlik çok güzel. Ben de hani olsun ama onun haricinde hepimiz bir asker gibi de hazır olmalıyız. Yani yürüyüş yapmalıyız, spor yapmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata binmeyi.
Evet.
Ondan sonra efendim işte ok atmayı, yüzmeyi, hı-hı, öğrenin diyor. Niye?
Evet.
Müslüman güçlü olacak. Ezra Umre'ye gitmiştik. Ben şunu kanaate getirdim. Umre bile zayıf Müslümanın yapacağı bir iş değil.
Değil.
O Kabe'ye girmek, tavafı yapmak, sahi yapmak ne kadar enerji istiyor insandan.
Evet.
O yüzden İslam esasında insanı, yani insan beş vakit camiye gitse, bir ay kilometrede günde 5 kilometre yapar. Hı hı. Ramazan'da oruç tutsa güzelce, hacca gitse zaten sağlıklı ve sert, yani şey manasına, kasları sert, güçlü Müslüman olur.
Evet. Hocam biraz önce demiştiniz ki Müslüman sağlam olacak, dinç olacak, güçlü olacak. Geçenlerde bir İcilik kampına gittik hocam.
Evet.
Bu İcilik kampında
bizim... İcilik diyorsunuz değil mi?
Evet, İcilik, hmm, bizim kardeşlerimizden bazıları orada kamp yapıyorlar. Şimdi baktığımda şunu gördük. Birincisi bir gece yürüyüşü vardı hocam. Tefekkür adına çok gerçekten insanlara güzel mesajlar veren bir tefekkür.
Evet.
Üç şekilde yapılıyor bu tefekkür. Birincisi toplu halde yapıyorsunuz. Ama toplu halde yaparken de tek sıra halinde, arada 5 metre mesafe var. Önünüzdekiyle 400 kişi ip gibi dizilmiş. Gecenin bir vakti ıssız bir yerde, elektriğin hiçbir şeyin olmadığı bir yerde, sadece yıldızların olduğu bir alan ve ağaçların olduğu bir alan. Stabilize bir yol, adımlarınızın sesi duyuluyor böyle. Sadece o ses var. Burada evradınızı yaparak yürüyebiliyorsunuz. Bu en kolay yürüyüştür diyorlar. Hayat da böyle aslında. Kalabalık olduğunuz zaman, birbirinize destek olduğunuz zaman korkusuz bir şekilde, emin bir şekilde ilerlersiniz diyorlar. Ama izcilikte birazcık daha ilerlediğiniz zaman biraz daha zorlu bir yolculuk bekler sizi. Bu alanı 2 kişiyle yürümeniz gerekecek. O da sizin can dostunuz olacak. Birbirinize güveneceksiniz ve yollar daha da zorlaşıyor.
Tehlike olursa, bir tehlike karşınıza olursa, ayı çıkarsa
falan, birbirinize destek olacaksınız. Eyvallah. Bu birazcık daha zoru ve en zoru da diyor, İzciliğin en üst mertebesinde bu yolculuğun daha da zorlusunu, ağaçların arasından tepeye, zirveye çıkmak gibi her türlü tehlikeyle karşı karşıyasınız ve tek başınıza yürümek zorundasınız. Tefekkür için mükemmel bir şey. Eyvallah. Hocam. Ok atışları, ok talimleri falan yapıyorlardı. Onların bile bir adabı, bir edebi vardı. Ok atarken işte her ok savaş aletinin bir Allah lafzıyla özdeşleşmesi varmış. Ok atarken ya hak demeniz gerekiyormuş. Ya hak. Ya hak ve fırlatıyorsunuz. Enteresan hocam
zaten
böyle.
Zaten şunu da söyleyeyim. Biz Müslümanların harp hukukunda, yani İslam aleminde ilk defa harp hukukunu getirenler İslamiyet.
Evet.
Bunu Muhammed Hamidullah söylüyor. Hı-hı. Daha evvelki dönemlerde İslam öncesinde esir alınır, esirler asılları kesilir, hiçbir hakları yoktur. Hı-hı. İslamiyet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlıları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin, dağ başındaki manastırlara dokunmayın, orada ibadet eden ruhbanlara, rahiplere karışmayın diye. Pek çok ciddi bağlamda, hatta bir ordu Mekke fethine giderken bir köpek yavrusu, köpek ve yavruları yatmışlar yola. Evet. Emziriyor. Yuvası var yani demek ki.
Evet.
10 bin kişilik ordunun Peygamber Efendimiz güzergahını değiştiriyor.
Ürkütmemek
o köpek ve yavruları ürkmesin diye. Yani şimdi savaş, harp hukuku İslamiyet'te çok ciddi. Harp istenmez. Ama başa geldiği zaman artık kaçmanın faydası yoktur. O yüzden yani şehitlik İslamiyet'e çok yüksek bir mertebe. Şimdi şu işte geçtiğimiz elim hadiselerde 15 Temmuz'da 250 kişi şehit oldu ama yani ben diyorum sadece 70-80 milyonu Türkiye'nin değil.
Evet.
1,5 milyarlık İslam aleminin yüzünü güldürdüler. Bugün biz gülüyorsak, keyifle yemek yiyip sohbet ediyorsak, şu programı yapıyorsak.
Evet.
O 250 kişiye çok borçluyuz. Ben her namazda, her vakit aklıma geldikçe dua ediyorum.
Ya.
Ama çok kalpten de müteşekkirim yani.
Evet.
Eğer onlar o gün diyorum canlarını, biz de gittik ama şehitlik, gazilik, evet, nasip olmadı. Onu da söyleyeyim yani. Bu da nasip meselesi.
Evet.
Yani hani Halid bin Velid Hazretleri diyor ki,
onca gazaya
yakın beni katılmış, ayağa kaldırın diyor. Kılıcına dayanmış. Şu vücudumda diyor bir karış yer yoktur yarası olmayan ama işte diyor
nasip olmuyor.
Ecelimizde ölüyoruz yatağımızda diyor.
Evet.
O yüzden hani bunlar da önemli duygular. Bu duygularımızı kaybetmeyelim.
Evet.
Bu duyguyu kaybedersek ülkemiz, dinimiz, imanımız hepsi elden gider.
Evet.
Çünkü devamlı bir yarış ve güç mücadelesi halindeyiz şimdi. Hani böyle ip asılır ya iki çocuk.
Evet.
Biri bir tarafa, biri. Devamlı aslında biz etrafımızdaki gayrimüslim ülkelerle böyle bir yarış içindeyiz. Farkına varalım. Hı hı. Veyahut da varmayalım.
Evet.
Bir gün ellerimiz gevşer, vücudumuz hantallaşırsa,
evet,
ipi çekerler bizi uçuruma, Allah göstermesin.
Evet.
Düşürürler. Bu konuda hassas olalım. Ama şunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman Müslümanlar güçlü olduğuna zulmetmemiş. Onu da söyleyeyim yani.
Evet.
Bugün ülkemizde, Balkanlarda nice gayrimüslim mezhebi biz korumuşuz.
Hı hı.
Bugün Süryanileri, Ermenilerin mezheplerini, çünkü Katolik Kilisesi yok ediyordu bunları.
Evet. Bunlar hocam sapık, işkencenin zaten heretik, tarihini kim yazmıştır?
Tabii. Değil heretik mi? Gözüyle bakıyordu. Bizde böyle bir şey yok.
Evet.
Yani bize öyle şey, günah çıkarmak, insana işkence etmek,
çarmıha
germek.
Maalesef, maalesef.
Yani belki
maalesef.
Bu tam yeri değil ama hani antipanda söyleyeyim. Ben şunu gördüm, İngiltere'de, Almanya'da zaman zaman gezilerimiz oluyor. Her şatonun altında bir işkencehane.
Ya.
Ve çok dehşet işkence müzeleri var,
evet,
ya.
Evet, bizde öyle yok hocam.
İngiltere'de
bizde
işkence müzeleri var.
Evet.
Ve kalp hastası olanları, hamile olanları almıyorlar içeriye.
Ya.
İçeri korkar, kalpten gider diye.
Evet.
Ben dedim elhamdülillah bizde böyle bir işkence
yok,
müzesi yok. Çok dehşet ama yani o işkence görseniz mideniz kaldırmaz.
Evet, evet hocam, maalesef.
O yüzden hani bizim dinimizde öyle hani saldırganlık da yok, onu da söyleyeyim. Yani burada biz güçlü olalım, hazır olalım cihada, düşmana zilli olmayalım ama gücümüz var diye kimseye de zelil etme hakkımız da yok.
Bizler Müslümanlar olarak hocam tabii. Gerçekten aslan tinetli insanlarız. Aslan gibi avımızı kovalarız. Ondan sonra emeğimizi çekeriz. Belki rızkımızın peşinde de o şekilde koşmak gerekiyor. Yakalarsak yeriz, yakalamasak gider. Bir daha da işkence etmeyiz. Hatta aslan avını işkence etmeden, öldürmeden yemiyor. Tabii. Öldürürken boğarak boğazını bir kırıyor, öldürüyor. Ama
yani şöyle işte bizim
sırttan
gibi
tabiatlı olmak var bir de.
Müslümanlar asırlarca işte Avrupa'da kalmış, Afrika'da kalmışız ama kimsenin dilini, örfünü evet. zorla değiştirmemişiz.
Değiştirmemişiz.
Balkanlarda gitmişiz. Sadece bir Bosnalılar Müslüman olmuş. Arnavutlar olmuş biraz. Orada hala herkes kendi dilini konuşuyor, dinini evet. yaşıyor. Ortodoksunu, Ermenisini, Süryanisini korumuşuz.
Evet.
O yüzden yani buradan şurada anlaşılmasın. İslam'ın saldırgan bir din değil kesinlikle.
Değil,
ama
değil.
Ben güçlü olayım. Hı-hı. Hem zayıfı korurum. Hı-hı. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun fark etmez. İnsan Hı-hı. insandır. Yani kimse bana yan bakmaya efendim böyle cesaret edemesin. Nitekim bugün maalesef onu da söyleyeyim işte herkes İslam alemine yan bakıyor.
Evet.
Çünkü böyle sağlam sağlıklı bir cihat nesli mücahit ordular kuramadık. Kendi ordularımızı çoğu zaman da kendi idarecilerimiz yani yakın ülkelere baktığımız zaman
evet.
halkına düşman böyle de bir zıtlık içindeyiz. Yani Müslüman Müslümanı öldür yani. Maalesef. Müslüman Müslümana karşı şiddetli,
evet.
acımasız
ama dışarıya
ama dışa karşı son Aynen. derece merhametli, son derece zayıf hatta korunaksız.
Evet, evet. hocam. Bu ikiyüzlülüğünün belki emaresi olabilir hocam.
Buyurun.
Geçen asırda ortaya çıkmış olan küfür alametleri Müslümanları derinden yaralamıştır. Zamanımızın sultanı artık kafirlere karşı gerekenleri yapamaz oldu. Müslümanlar arasından imkanı olanların bu şerlilerin alametlerinin ne kadar çirkin, bunları ortadan kaldırmanın ve imha etmenin ne kadar önemli olduğunu sultana bildirmesi gerekir.
Şimdi tabii biz dini kesim, ulema kesimimiz, imamlarımıza çok vazife düşüyor şimdi. Ben şimdi bakıyorum televizyonlarımızdaki alimlerimiz, bilginlerimiz, hani Ramazan'da televizyona çıkıyorlar.
Evet.
Hiç böyle yani ben başta kendimle suçlayayım. Böyle hani parklardaki rezilliklere,
etliye, efendim, sütliye,
içki alemlerine hiç karışmıyoruz.
Evet.
Yani ahlaksızlıklara, haramlara hiç laf eden yok.
Evet.
Ama kendimizi eleştirmeyi çok seviyoruz. İşte Hı-hı. falanca efendim işte çok oruç tuttuğumuzu söyleyip oradan orucun ucundan kırpmaya çalışıyor biraz. Hı-hı. Böyle yani kendi iç şeylerimizle uğraşıyoruz. Hı-hı. Halbuki etrafımızda küfrün alametleri çoğalıyor her gün.
Maalesef.
Bunlara yani en azından sözlü olarak bir müdahale bulunma hakkımız yok mu bizim? Emr bil maruf nehi anil münker dediğimiz. Hı hı. İnsanlar açık açık İslam'a küfrediyor. Hı hı. Peygamber Efendimiz'e dil uzatıyor. Ya bunları eleştirme, efendim bu eleştirileri çürütme hı hı. Vazifemiz var mı yok mu? Var ama bununla uğraşmıyoruz. Böyle basit konularla uğraşmayı çok seviyoruz. Hatta bu İslam'ı sevmeyen karşı kesimler de gerek televizyon programlarında falan böyle Müslüman hocalar çıkarıp hı hı. basit konularda böyle kavga ettirerek hani böyle bir çeşit hem bizi küçük düşürüyorlar.
Şaklabanlık yaptırıyorlar hocam.
Bizi
adeta,
küçük düşürüyorlar
maalesef.
Yani
maalesef.
Karşı kesimde.
Evet.
Yani ben bakıyorum bugün İslam uleması işte orucun ucundan kısmaya, başörtüsünün ölçülerini küçültmeye böyle falan uğraşıyoruz maalesef. Halbuki bizim vazifemiz İslam'a yapılan saldırıları, işlenen haramlara engel olmak. Burası İslam ülkesi bir kere.
Evet.
%99 Müslüman değil mi? Ama bakıyorsun mesela yılbaşı geliyor, içkiler sel gibi akıyor, hindiler falan, çam ağaçları devriliyor. Yani şimdi burada bizim bir insanları irşad etme vazifemiz yok mu?
Evet.
Pek sesimizi çıkarmıyoruz ama yani ufacık konularda böyle canavar kesiliyoruz. O yüzden bu meseleye şey yapıyor, yani zamanın sultanını uyarmak durumundayız. Hı hı. İdealecilerimizi uyarmak durumundayız. Şimdi hı hı. yani gidiyorsunuz lokantalarda yüksek sesle müzik, bütün alışveriş merkezlerinde batı müziği. Ya arkadaş, ben yıllarca yurt dışına gittim geldim. Hiçbir Fransız, Alman, İngiliz ne bileyim yani mağazasında Türk müziği ilahi dinlemedim.
Hatta ney sesi duymadınız
ney
belki
sesi duymadım,
hocam değil mi?
Ama hadi. Bütün şu anda iddia ediyorum. Türkiye'de yani büyük bu alışveriş merkezleri
evet,
var ya.
Evet, evet, evet.
Yani hepsinde batı müziği, hepsinde İslam'ın yani sevmediği. Zaten müzik bizim nakşiler tartışıyorlar. Yani hiç olmasa bile olur diyorlar. Hep size kafayı meşgul ediyor.
Evet maalesef.
Giriyorsunuz bir mağazaya. Mağazadan çıktığınız zaman kafanızda o mağazanın müziğinin nakaratları kalıyor.
Kesinlikle.
İşte bizim yani. Yere çocuk ala beraber 2-3 gün ağzımıza böyle otomatik geldi. Çünkü beyin altını, Hı-hı. şuur altını dolduruyor boş, Hı-hı. lüzumsuz sözler. Hı-hı. Yani bir lokantaya gidiyorsun. Ya beyefendi şu müziği kes diyorsun. Biraz kıs diyorsun. Kısmıyorlar. Bunu yapmak zorundayız. Evet. Yoksa önce müzik, sonra ses, görüntü. O bazen abuk subuk reklamlar asıyor panolara, değil
evet,
mi?
Evet, maalesef.
Ben
maalesef
şuna inanıyorum. O resimleri, yani çok müstehcen resimleri ilan verenlerin bence amacı mal satmak değil.
Değil.
Allah'la onların amacı ya Müslümanların ahlakı bozulsun.
Evet.
Büyük bir işte batılı mesela dondurma reklamı yapıyor.
Evet.
Yani dondurmadan başka orada her şey var. Araba satacak.
Evet.
Yani bunlara dil uzatmamız
bizim
lazım.
Bizim de sormamız lazım hocam. Ya belki kardeşim, de açık açık ya dondurmayla bunun ne alakası
ne
var
alakası
diye sormam.
Var.
Almıyorum diye
tepki koymamız lazım. Cinselliği sokuşturuyorlar. Evet. Ahlaksızlığın evet reklamını yapıyorlar. Yani bugün bu reklam sektörü aldı başını gidiyor.
Evet.
Bunlara kim dur diyecek? Çocuklarımız onlara bakıp onları özeniyor.
Evet.
Moda denen biz yani abuk subuk şeyler evet, var. Paçalar, bağırlar yırtılıyor. Pantolonlar delik deşik ediliyor.
Evet.
Şimdi bunlara bizim organize olarak barışçı bir şekilde hı-hı bunların hatalı, yanlış olduğunu söylemek durumundayız ve bunları idarecilerimize uyarmalıyız.
Evet.
Bugün bakıyorsun dindar camianın okullarında, dindar camianın alışveriş merkezlerinde, dindar camianın yaptığı yerlerde bile hı-hı farkına varmadan bütün adetler, şeyler batıya göre ayarlanmış.
Evet.
Yani mesela bir lokantaya gidiyorsunuz. Kaşık, çatal solda, hı-hı bıçak sağda.
Evet.
Ya sana diyor ki lokantacı, sen Müslümansın ama diyor, buraya geldiğin zaman bu lokantada sol eline yemek yiyeceksin.
Evet.
Ya sol eline yemek yemek haram.
Evet.
Açık hadis var, şey var yani. Hani demin diyeceğim, bunları savunmak durumundayız. Yani bunlar ufak ufak gözükebilir gözümüze.
Evet.
Ama sabah sokağa çıkıyorsunuz, ufak ufak her gittiğiniz yerde batılı, gayri İslami, küfür alametlerini göre göre, evet, duya duya.
Alışa alışa.
Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki anne baba abdest namazı Müslüman, hı hı, çocuğun hiç alakası yok yakından ve uzaktan.
Evet.
Çünkü seyretti televizyon, hı hı, gayri İslami. Dinlediği müzik gayri İslami. Sokağa çıkıyor, gittiği yerler gayri İslami. Hı hı. Ufak ufak bunlar birike birike sonunda tamamen yabancı kültürden bir Amerikalı gibi, bir Alman gibi, bir Fransız gibi.
Yani tam da onlar gibi de değil. Tam
da onlardan da daha kötü. Onların da kendine kötü göre bir evet, değerleri
evet,
var.
Evet, onları da alamıyor.
Ondan da mahrum kalıyor.
Mahrum kalıyor. Arada çok Allah korusun arada bir ara nesil olarak
bu
kalıyor.
Bu konuda yani
hocam
idarecilerimizi uyarmak,
kesinlikle,
onlara
kesinlikle
yol göstermek durumundayız.
İmam Rabbani de aynen öyle diyor. Diyor
ne
ki
diyor?
Zira bunların hala varlığını devam ettirmesi sultanın bunların ne kadar çirkin şeyler olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor olması muhtemeldir diyor. Yani bunların
ya
çirkin olduğunu bilseniz
her şeye vakıf olamaz. Her şeyi göremeyebilir.
Evet.
O kadar meşguliyet arasında.
Evet.
Hakikaten küçük de gözükebilir gözüne.
Evet.
Ama bizim Müslüman camiaların, vakıfların hı-hı biraz da bu tür yerlere adap ayırması lazım. Hı-hı. Yani biz hep pozitif şeyler yapıyoruz. Aşevi yapıyoruz. Hı-hı. Ne bileyim. Medrese yapıyoruz. Cami biz yaptırıyoruz.
Somut ihtiyaçlar tabii, genelde bizim
ama
dikkatimizi
mesela,
çekerse. Yedirmek, içirmek, giydirmek.
Emri bil maruf, nehy anil münker bölümümüz olsa vakıflarda.
Evet.
Her biri bir konuda mesela uzmanlaşsa. Birisi evet gıda üzerine.
Evet.
Yani Müslümanlara bugün gidiyorsun hı-hı en lüks semtimizde ismini vermiyorum bir papanın ismini falanca papa pizzacısı.
Evet.
Ya papanın ismini koymuş herif.
Evet.
Müslüman mahallesi salyangoz satmak derler ya.
Evet.
Sen şimdi Avrupa'ya gitsen de yani bir bizim halifemizin ismini koysan hı-hı kim alışveriş yapar? Açtırmazlar sana öyle bir kere öyle bir yer.
Evet.
O kadar duyarsızlaşmışız ki. Hatta Kur'an'da geçen bazı kötü kelimeler. Hı-hı. Yani işte Firavun sitesi gibi.
Ya var mı hocam öyle?
Bir yerde gördüm.
Allah
Fero diye yani İngilizce olarak gördüm. Yani böyle İslam'ın hani hoş görmediği kelimeleri de
teşvik ediyorlar.
İsim olarak. Şöyle mesela bugün çıktı sokağa yani bir tane Müslüman ismi görmüyorsun.
Evet
alışveriş
maalesef
merkezinde.
Maalesef.
Ya kardeşim biz Müslümanız, Türkçe konuşuyoruz. Niye herkesin anlamadığı, yani dedim Avrupa'da bir İslami ismi, Türk ismi göremiyorsun. Hı hı. Bunlar işte çoğula işte insanlar böyle gayrimüslimleşiyor.
Hı hı.
Farkına varmadan hani kurbağayı ılık suya koyuyorsunuz. Hı hı. Altını açıyorsunuz böyle.
Yavaş yavaş.
Isınıyor. Kurbağa ölüyor.
Hı hı.
Kurbağayı baştan sıcak suya koysanız zıplayıp kurtuluyor.
Evet.
Bu tuzaktan.
Evet.
O yüzden yani İmam Rabbani Allah razı olsun bize başka vazifeler de vermiş. Keşke her vakfın hı hı emir bil maruf nefi anil münker hı hı bölümü olsa. 3-5 tane işte ilim sahibi kardeşimiz hı hı kendine bir takassus. Mesela modayı takip eder bir kısmı. Hı hı. Der kardeşim bütün kıyafetler resim koyuyorsun çocuk kıyafetlerine. Hı hı. Bu resim İslam'da hoş karşılanan bir şey değil.
Değil.
O resimlerin bir tesiri var.
Evet.
Her efendim şeyin üzerine bir yazı yazıyorsunuz.
Evet.
Ne bileyim her
yabancı yazılar yazıyor.
Hepsi İngilizce.
Ne anlama geldiğini de bilmiyorsunuz.
Manasını takip eden yok. Şarkı sözleri, türkü sözleri. Mesela şimdi hocam ya bizim ne alakamız var demeyin. Ya şarkı sözleri, türkü sözleri %50'si küfür, şirk, isyan. Diğer %50'si de ahlaksızlık.
Evet maalesef.
Şimdi eski dede efendilerin bakıyorsunuz o klasik müzikte. Efendim hiç böyle bir ahlaksız bir söz. Hepsi ilahi gibi.
Evet.
Ama şimdi bakıyorsunuz. Yani yavaş yavaş işte böyle bu şuur altımızı devamlı besleniyor. Şarkı dinliyorsun. Hı hı. Orada bir ahlaksız mesaj var.
Mutlaka var hocam maalesef.
Elimize gazete alıp yani ben en çok utandığım bir şey. Yani bazen hani bir gazete haber merak ediyorsun. Hı hı. Yani tek tük gazeteler hariç. Hı hı. O tek tük gazetelerde reklamlarında mesela.
Evet maalesef. Gayri
olumsuz
maalesef.
Resimler var. Yani bir çocuğun yanında veya bir yabancı görse bizim okuduğumuz gazetelere inan.
Evet.
Ya diyor ki bu gazeteler bizim ülkemizde pornografik yayına girer diyor.
Ya.
Bizim günlük okuduğumuz gazeteler var ya İslam ülkesinde, şu İslam ülkesinde okuduğumuz
evet.
günlük gazetelerin eklerine bir bakın. İnanın Avrupa'da bile böyle bir ahlaksızlık yok.
Evet.
Onlar bu yayınları poşet içinde satıyor.
Evet.
Bak o kadar alışmışız ki. Ben çok görüyorum hacı efendilerin camiye girerken ceplerinde bu tür gazeteleri ayakkabısına sokuşturuyorlar. Camiye git namaz kılıyor ama ellerindeki gazete. Ama farkında değiliz artık. O kadar normalleşmiş ki. Hı-hı. Baba açıyor böyle gazeteyi çarşaf gibi. Yanında küçük çocuğu var. Hı-hı. Kızı var, oğlu var neyse. O resimlerle besleniyor gözü. Ya bunlara uyarmak zorundayız. Hı-hı. En azından bunlara destek vermeyelim.
Tepki de gösterelim hocam.
Genelde de dikkat edersek bu tür sanatla uğraşanlar,
evet.
bu tür müzikle uğraşanlar falan bakıyorsunuz dini ve milli duygular zayıf oluyor. Müslümanların için dalga geçiyorlar, alay ediyorlar mesela. Dini evet. günleriyle. Kurban bayramı geliyor, kurban aleyhine laf ediyorlar. İşte bir cihat hareketi oluyor, onunla dalga geçiyorlar. Bunlara zaten bir ders vermezsek en azından maddi olarak bir acısını duysunlar yani.
Evet hocam.
Adam İslam'a küfrettikçe daha çok meşhur oluyor sanki.
Ya, maalesef.
Daha çok para kazanıyor. Biz buna Müslümanlar olarak en azından destek olmayalım ki. İnsanlar mesela bugün şunu söyleyeyim bir de. Siz Yahudiliğe bir laf edemezsiniz.
Evet.
Dünyanın hiçbir ülkesinde. Anında ipinizi çekerler. Sanatçısınız, türkücüsünüz, futbolcusunuz hiç fark etmez. Tiyatrocusunuz, sinema oyuncususunuz. Dünyanın en meşhur film sanatçısınız. Anında sizi sıfırlarlar.
Evet.
Biz de lütfen yani biraz kendi değerlerimize sahip çıkalım. Bu tür dini, İslami konuya saldıranlara en azından destek olmayalım.
Aynen hocam. Özetle imkan bulabilen İslam alimlerinin gelip bu küfür alametlerinin ne kadar çirkin olduğunu beyan etmeleri gerekir. Zira şeriat hükümlerini tebliğ etmek için harikulade şeyler ve kerametler göstermeye ihtiyaç yoktur. Şeriat hükümlerini tebliğden geri kalmaya, tasarruf sahibi olmamayı mazeret olarak göstermek kıyamet günü asla kabul görmeyecektir.
Bunları bence bir dahaki hafta inşallah eğer vakit bittiyse tekrar
bitti
bir gelelim.
Hocam, vaktimiz
bunlar
kalmadı.
Çok önemli meseleler. Evet. Çünkü İmam Rabbani bu meseleler her zaman belki gerek duymuyor ama hı-hı. inşallah Numan Bey daha uzun bir vakitte ele alalım. Yani tebliğ,
hocam.
Davet, İslam'ı yayma, İslam'ı savunma vazifesini çok ihmal ediyoruz. Onu açık açık söyleyeyim. Hı hı. Yani pozitif şeyler yapıyoruz da negatif yapılan işlere engel olamıyoruz. Cami yapıyoruz, medrese yapıyoruz, Kur'an kursu yapıyoruz ama yani herhangi bir İslam'a saygısızlık yapan, kötü söz söyleyen bir insana da dur hiç demiyoruz.
Demek gerekiyor.
Ya kardeş çok biraz bir şey insaflı değil. Ol. Yani sen Müslümansın. Niye böyle konuşuyorsun demiyoruz.
Evet.
Dersek diyor zaman falan filan yani. Tamam?
Evet hocam. Çok teşekkürler hocam. Ağzına sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacıgan'la Mektuplar programımızın da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.